Teyit'in T Cetveli'ne hoş geldiniz. Bugün Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş ve ben Emre Saklıca biraz bilim inkarcılığını konuşacağız. Önce ben bir giriş yapayım. Talish Yarat'ın Başkalarının Aklı diye bir kitabı var. Domingo'dan hatta Türkçesi çıktı. Tevfik Uyar çevirdi. Kitabın yazarı giriş bölümünde önemli bir anekdot aktarıyor. Belki de konumuzu genişletecek ve biraz daha anlamlandıracak bir içerik diyebiliriz. Kariyerinin 20 yılını laboratuvarlarda insan davranışları üzerine çalıştığından bahsediyor ve çuvaldızı da önce ben kendime batıracağım diyor. Ardından da 16 Eylül 2015 tarihine gidiyor. Televizyonda yapılan bir tartışma programı var CNN'de ve seçim öncesi Donald Trump pediatrik bir beyin cerrahı Ben Carson'la bir programa katılıyor. Göç ve vergi üzerine tartışıyorlar. Sonrasında da konu otizme geliyor. Sunucu Dr. Carson'a dönüyor ve diyor ki Trump kamuoyunun önünde defalarca kez çocukluk çağı aşılarının otizme neden olduğunu dile getirdi. Tıp dünyası buna karşı biliyorsunuz. Sizce Trump bu söyleminden vazgeçmeli mi? Carson bir cevap veriyor. Sonrasında hatta şunu söylüyor. Trump zeki biri, okuduktan sonra kararını ben değiştireceğine inanacağım diyor. Neyse sonra Trump çıkıyor ve o başlıyor konuşmaya. Ben kendimi savunacağım diyor. Otizm bir salgın haline geldi. Kontrolden çıktı. Düşünsenize küçük şirin bir bebeği alıyor ve devasa şırıngalarla aşı yapılıyor. Daha geçen gün 2-2,5 yaşında bir şirin bebek aşıya gitti ve şimdi otizm hastası. Tabii bir de şirin kelimesini ikisinde de kullanmaya dikkat ediyor. Neyse yazar bu noktada şunu diyor. Ani bir tepki verdim ve çok ilkel bir tepkiydi. Dev bir şırıngayla çocuğuma kötü bir şey yapıldığını birden düşünmeye başladım. Sonra bebeğim hastalanırsa diye düşündüm. Trump birden beni tongaya düşürdü ve öyle düşündüğümü fark ettim. Doktor Carson'ın söyledikleri daha doğru olsa da bir grup Trump'a inanmayı tercih ediyor diyor her şeye rağmen. İklim değişikliği şirketlerin oyunu mesela. Dünya düz, aşılar zararlı. Bunları artırabiliriz. Bunları çıkıp birileri istediği gibi ileri geri her zaman konuşuyor. Kamuoyunu da etkilemeye çalışıyor ve günün sonunda sosyal medya ve benzeri etkilerle birileri buna da inanıyor. Ve daha da ilginci bu insanlar da bu konuları tartışmakta gitgide zorlaşmaya başlıyor. Çünkü cehaleti tercih etmek bazen daha cazip hale geliyor. Artık bu konudaki verileri, bilimi inkar etmeye başlıyor insanlar. Ve bize burada şu soru geliyor aslında. Bu durumda ne yapmalıyız? Yani susup sessizce kenara mı çekilmeliyiz? Yani ya da bilimsel verilerle daha düşük tonda mı savunmalıyız? Yani bilim inkarcılığı bugün büyük bir sorun. Evet, dünya düz diyen belki sağlığımızı tehdit etmiyor ve yani seninle iletişim kurmak istemiyorum diyebilirsin ama birisi çıkıyor aşı zararlı diyor. Bu yani gerçekten fazlasıyla tehditkar ve can sıkan bir durum bence.
Bence cehalet kavramı doğru değil açıkçası bu tarz şeyleri konuşmak için. Çünkü özellikle bilim inkarcıları ile ilgili konuşurken ya da onlarla aslında bilimin nasıl insan hayatını daha kaliteli ve daha uzun hale getirdiğini anlatırken onların tepkilerine karşı bir cehalet savunusu ya da bir salaklık, bir aptallık savunusu geliştirdiğinizde tam olarak aslında onların kozalarına çekilmesine ve size kulaklarını kapamasına dikkat etmek gerekiyor. Bu insanlarla aslında biraz daha bilimin neden insan hayatını iyileştirmeye yönelik çalıştığını ya da en azından bilimsel yöntemin, bilimsel metodolojinin hepimizin hayatlarını anlamada, evreni anlamada neden daha kaliteli bilgiyi, süzülmüş bilgiyi, gerçek bilgiyi önümüze koyduğunu anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu irtibatı kurabilmek için, bu iletişimi geliştirebilmek için de önce karşı tarafla kurduğumuz iletişimde biraz tonu daha düzgün ya da daha alttan kurmak gerekiyor sanki.
Ama burada şu var. Bunu tercih ediyor insanlar. Bazı bilimsel gerçekler olmasına rağmen, yani rasyonel ve tartışmasız noktalarda bile buna inanmayı tercih etmek bir yerde artık öyle olmayı tercih etmek olmuyor mu? Yani doğrusunu inkar etmek, inatla buna karşı durmak.
Ya tam olarak olmuyor. Çünkü şimdi çok farklı konulardan bahsediyoruz. Bir de bilim dediğimiz şeyin herkesin bilimsel bilgiyi hızlıca anlaması ve bunu hayatına uyarlaması o kadar kolay bir şey değil. En başta bence bunu düşünmek gerekiyor. Buradan belki ilerleyen zamanlarda bahsederiz ama bu Nature'daki makaleyle ilintili çok önemli bir şey var. Önemli bir yan var. Şimdi orada bir kere bilim inkarcılığı, hani Trump gibi figürlerle çok yayılıyor, bu var. Bir de bize çok samimi gelen laflar, sözlerle, senin işte Trump örneğindeki o tatlı şirin bebek gibi şeylerle bahsediliyor. Bir de korkuyla çok fazla yayılıyor bu. Yani hep işte o bilmediğimiz güçler, birileri bizi etkisi altına almaya çalışıyor ve bizden bazı bilgileri gizliyor. Bu bilgileri gizlerken de işte bilim insanlarını kullanıyor. Bu sanki herkesin zihnine yerleştirilen bir oyunmuş gibi davranılıyor falan. Bu korkuya başvurma safsatası çok fazla kullanılan bir şey.
Niye korkuyor peki? Neden korkuya başvuruyor?
Ya korkuya başvurmada ya şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bilimin bugüne kadar en doğru yaptığı şeylerden biri bence şuydu. bir yöntemi var. Ama yöntemi şeyi içeriyor her zaman, yanlışlanabilir olmayı da. Yani her zaman bir kapı var. Yani bugün söylediğimiz doğru, bugünkü güncel verilerle, analizlerle, bulgularla söyleyebileceğimiz şey bu. Ama bir bilim insanı asla şunu demez, bunu yapmak imkansız, bunun olması imkansız gibi bir şey demez. Yani hani gerçek mi falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum tabii ama. O bırakılan açık kapı aslında her zaman zihinlere korkunun girmesine izin veren bir yer. Yani bilim insanının kendi metodolojisine sadık kalması komplo teorisyenlerinin kullandığı bir alan. Yani ben de öyle yorumluyorum en azından.
Ama o insanlar de, olarak komplo teorilerini de fazla sevdiğimizi söylemeliyiz. Yani seviyoruz. Neden seviyoruz bu kadar? Yani çok basit ve kolaycı geliyor belki de.
Bazı şeyler de kültürel. Bazılarında çok ideolojik. Yani mesela bu işte Nature'daki makalede de şey çıkıyor. Muhafazakarların daha fazla şeye inandığı, komplo teorilerine inandığı gibi bir veri var. Ama biz Kondan'ın verilerine baktığımızda toplumun tamamında komplo teorilerine inanma gibi bir eğilim görüyoruz.
Bence orada komplo teorisine inanıp inanmama skalası değil de aslında komplo zihniyetine sahip olup olmamayla alakalı. Bence bu da çok ideolojik değil aslında. Kültürel kodlarla mutlaka ilişkilidir. Ama bir insan eğer komplo zihnine sahipse gördüğü, dünyada gördüğü, insan ilişkilerinde gördüğü her şeyi arkasındaki bir süper güce atfederek anlamaya çalışabilir. Ben biraz bunu şuradan anlamaya çalışıyorum. Galiba artık dünyada yaşayan toplulukların bu kadar karmaşık ilişkileri, bu kadar karmaşık gidişatı anlayabilecek kadar bilgi ve deneyimleri yok. Yani dünya çok karmaşık bir yer haline geldi. Ve bu karmaşıklığı anlayabilmek için bazı basitleştirmeler yapmak gerekiyor. Bu basitleştirmelerin en kolayı da aslında birilerinin bir şeyleri yönettiği ve hepimizin üzerinde kontrol kurdu. Ama bir yandan da baktığında aslında bu bayağı çelişkili de bir...
Ama Atakan, Kondan'ın şeyinde, bu arada yayınlanacak yakında sanırım. Biz Konda raporu diyoruz ama evet, yakın bir zamanda bulabilirler sanırım. Biz biraz önden görenler olarak böyle konuşuyoruz. Kondan'ın komplo teori raporunda üniversite seviyesindeki, üniversite okuyanlar, üniversite mezunlarında çok fazla görülüyor.
Ama bu zaten eğitimle hiç alakalı bir şey değil bence. Yani
ama
istediğin kadar eğitim
var. Ama bir işte eleştirel düşünme yakınsama olduğunu düşünebilirsin.
Onu da Türkiye'deki üniversitelerin eleştirel düşünceyi öğretmediği üzerinden belki savunabiliriz.
Anladım.
Ama bence hiç eğitimle alakası yok. Tamam, kültürel olabilir. Yani cehaletle alakası olmamasını söylememin sebebi oydu. Çok böyle profesörlük unvanına sahip, yıllarca öğretmenlik yapmış, hocalık yapmış, üniversitelerde dersler vermiş insanların bile bugün aslında Suriyeli mülteciler hakkında yaydığı yanlış bilgileri aşağı yukarı görebiliyorsun. Birçoğumuzun annesi, babası, akrabası, böyle etrafımızda böyle insanlar var. Çünkü eğitime sahip olup yanlış bilgilere çok kolay atlayan, onları hemen kabullenen ve birden dünyası o yanlış bilgilerden oluşan insanlar etrafımızda var. Dolayısıyla ben eğitimle de alakalı olduğunu zannetmiyorum. Üniversitede aslında dünyanın bu kadar karmaşık olmasının gerekçelerini açıklamakta ya yeterli değil ya da gerçekten insanların eğitimle kurduğu ilişki de bir güvensizliğe dayanıyor olabilir. Çünkü buradaki en önemli şeylerden biri de o ya. Yani kurumlara duyulan bir güvensizlik de var. Sen sonuçta eğitim kurumlarına, sağlık kurumlarına, devlete veya insanların birbirleri arasında kurduğu ilişkilerdeki o kurumsallaşmaya eğer bir güven duymuyorsan, sana söylenen her şey illaki bir yalan, bir çarpıtma içeriyor olmalı ya da bir komplo teorisinin parçası olmalı.
Ama burada belki şuna da bakmak gerekiyor. Yani hem bilim diyelim hem de bilime çok paralel giden alanlarda birçok noktada Türkiye'de bununla karşılaşıyoruz. Yani akşam televizyonları, haber kanallarını açtığımızda tartışma programlarını şöyle bir çok kısaca düşünelim. Şimdi geçenlerde Bilim Filmi'nde bir makale okudum. Bu bilim inkarcılarının 5 temel karakteristik özelliğe sahip olduğundan bahsediyor. Hı hı. Mesela komploculuk. Az önce bahsettik kısaca. O alanda o kadar çok şeyle karşılaşıyoruz ki uluslararası ilişkilerde. Örneğin bir olay oluyor. Sonucunda kazanan kimse kesin o yapmıştır diye bütün televizyon kanallarında uzmanlar çıkıyor ve bunu söylüyor. Bu çok kolaycı bir şey. Sonrasında her olayı kendimize bağlayabileceğimiz teoriler geliştiriliyor. Mesela televizyonlarda...
Pardon, sözünü kesiyorum. Bununla alakalı Kerem Karaosmanoğlu'nun, ismini yanlış söylemeyeyim, komplo teorileriyle ilgili yazdığı bir kitapta söylediği bir kavram var. Cui Bono deniyor buna. Yani aslında görünen şeyin arkasında yatan avantaj kime ait? Bu kimin avantajına? Bu şeyin yaşanması kimin avantajına? Eğer gerçekleşen bir olay birinin avantajınaysa, birinin lehineyse, o olayın faili sanki o kişiymiş gibi davranmak. İşte 11 Eylül saldırılarının arkasında aslında Amerika var. Neden? Çünkü bu en çok kimin işine yaradı? Bush yönetimin işine yaradı. O zaman bunu Bush yapmıştır.
Hemen ardından sahte uzmanlar geliyor mesela. Bunu savunacak kişiler çıkıyor ve bunu söylüyor. Ya da örneğin Cibuti'de bir olay oluyor. Bir uzman çıkıyor ve Cibuti'ye ilişkin inanılmaz net, her şeyi biliyormuş gibi her ayrıntısıyla konuşuyor, değerlendiriyor. Resmen inanmış gibi her şeyle de yargı dağıtıyor ve insanlar da bu görüşü alıyor. Şimdi bunun sonrasında bir de oradan verileri seçerek aktarıyor. Yani mesela aklı selim konuşan veya gerçekten net veri varsa hemen o konuda konuşan kişi komplo teorisi birinin argümanını alıyor ve orada insanların karşısına çıkarıyor. Yani bu bir iki maddeyle daha gidiyor. İşte mantıksal olarak yanılgının altı çiziliyor. Yeni beklentiler yaratılıyor. Ve bugün medyamızda bile her konu konuşulurken bilim inkarcılığı gibi birçok başlıkla aslında onu kalıplıyoruz. Ve ortaya yeni bir evren çıkarmaya çalışıyoruz.
Sanırım burada devreye zihinsel tembellik giriyor. Bu safsatalıları tartışırken de her zaman düşündüğümüzde konuştuğumuz bir şey. Bir kere zihin ve beyin bizim her zaman çalıştırmamız gereken bir şey. Ve bunu tembelleştirdiğimizde de komplo teorilerine daha yatkın hale geliyoruz.
Beyninizi kullanın diyorsun.
Şüphe kasınızı kullanın.
Şüphe kasınızı çalıştırın diyorum Atakan. Yani şüphe kası olarak diye tarif etmek zorunda değiliz ama gerçekten de safsatanın içerisine düşmek çok kolay. Söylediğimiz her şey yanlış olmak zorunda değil bu arada safsata yaparken. Safsata tamamıyla bir uydurma içeriği olmak zorunda değil. Ama safsata yapıyor olabiliriz ve bunu gündelik hayatta her zaman yapıyoruz muhtemelen. Bu zihinsel tembelliği aşamadığımız için işte o Cibuti hakkında konuşan profesöre ya da uzmana ya da belki hiçbir uzmanlığı olmayan kişiye inanma eğilimi o yüzden taşıyoruz. Çünkü şunu düşünmemiz lazım. Ya iyi de bu demekse işte x y demekse y x midir gibi şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Bunları sürekli yaşam içerisinde düşünmek de çok kolay bir şey değil. Bunu pratik yapman gerekiyor. Bunun her zaman farkında olman gerekiyor ama gündelik olarak televizyon karşısında oturan birinin sürekli ya bu safsata mı acaba falan diye düşünmesi de çok doğal bir davranış olmaz.
Ama yani. Bu işte her konuda karşımıza çıkıyor. Yani evet. Bilime döndüğümüzde yeniden ya o bütün dünya bize karşı noktası bilimde de aşılarla sizin beyninizi yıkamak istiyorlar. Şirketlerin oyunu, ilaç firmalarının oyunu gibi birçok şey var. Yani mesela öyle insanlar var ki akciğer kanseriyle sigaranın bağlantısını inkar edebiliyor. Ediyor. Kızamık aşısının otizmle ilgisi olduğu konusunda mesela iddia atıyorlar ortaya. Yani çok ilginç. Mesela başkalarının aklı kitabından yine bir alıntı yapayım. Dr. Andrew Wakefield, Lancet yayınlanan o meşhur makale bir dönem çok konuşuldu ve insanların aşı karşıtı tablosunda da hep böyle argüman olarak kullandığı bir makale. Onun ardından yapılan bir araştırmada hiçbir yerde böyle bir bağ bulunamadığı ortaya çıkıyor ve makalede çürütülüyor. Ancak bu şüpheyle hala çocuklarını aşılatmayan anne babalar var. Mesela Amerika Sağlık Bakanlığı'nın kızamık verileri çok ilginç incelediğinizde sitesinde vakaların arttığı söyleniyor. Ve deniyor ki bunun iki tane sebebi var. Birisi başka ülkeden gelen kızamık vakaları, bir diğer nedeni ise aşı olmamış insanlar. Şimdi sayılara bakın. 2010'da 63, 2011'de 220, sonra 55'e düşüyor 187, 667 ve 2015 sonrasını yıl yıl okuyorum. 188, 2016 86, 2017'de 120'ye çıkıyor. 2018'de 3 kat artıyor 375, 2019'a geldiğimizde ki daha yıl bitmedi 1276 kişi. Kızamık hastalığının artış sayısına bakın.
Ya böyle şeylerde işte şunu fark etmek lazım. İnsanların zihni çok kolay korelasyona kaçıyor ve bu korelasyon yanlış olduğunda, hatalı olduğunda işte aşılar otizme yol açıyormuş gibi sonuçlara varmaya başlıyoruz. Bununla alakalı çok ilginç bir web sitesi var, hatta komik korelasyonlar kuran. Orada örneğin bunu aslında nasıl bu tarz şeylerin yanlış olduğunu gösterebilmek için onu tavsiye etmek lazım. Bir korelasyon da şunu gösteriyor. Johnny Cage'in oynadığı filmlerin sayısıyla Amerika'da havuzda boğulmaların oranlarını, istatistiklerini üst üste koyuyor. Ve Nicolas Cage daha fazla filmde oynadıkça insanlar havuzda daha çok boğulmaya başlıyormuş zannediyorsun. Ama tabii ki böyle bir şeyin olamayacağını...
Tabii kariyer seçimiyle alakası yok bunun yani.
Muhakkak yok ama...
Korelasyon nedensellik değildir diye söylüyoruz.
Nedensellik değil, aynen. Ama insanlar tabii şöyle düşünüyor. Aşılama artıyor ve o zaman otizm de artıyor. Demek ki aşılar otizme yol açıyormuş gibi bir korelasyon kuruyor. Nedensellik kuruyor daha doğrusu. Aslında otizm tanısının son yıllarda daha rahat, daha kolay konulabilmesini atlıyorlar ya da otizm teşhisinin eskiye göre 20 yıl öncesine göre daha doğru konulabildiğini atlıyorlar ve bu korelasyon üzerinden bir nedensellik bağı kuruyorlar.
Bu arada ama ben şimdi kara kutuyla uğraşırken tabii bu konuya çok derinlemesine girdim. Bahsettiğin bazı noktalar doğru ama gerçekten de otizm vakalarında da bir artış görülüyor. Yani hiç görülmüyor değil. Ben de ilk başlarken araştırmaya böyle biraz daha şeydim hani hiçbir şekilde bu artışın nedeninin gerçekçi bir şeye bağlanamayacağı yönündeydi. Ama tabii ki çok net söylenen bir şey var. Otizmin aşılarla hiçbir alakası olmadığı, yani civayla bir alakası olmadığı, aşının içerisindeki maddelerle bir alakası olmadığı çok net yapılan araştırmalarla. Ama orada işte biraz en başta söylediğim şeye de denk düşüyor. Bu korkuya başvurma safsatasını kullanıyor komplo teorisyenleri. Yani şunu dediğini düşünün. Şimdi bir ihtimal var mı doktor bey? Soruyorum ben. Bir anneyim ve diyorum ki bir ihtimal var mı? Benim çocuğum aşı yaptığında hasta olabilir mi? Otizm demiyorum tabii ki. Hasta olabilir mi diyorum. Yani doktor da diyor ki bir ihtimal her zaman olabilir.
Tabii canım.
Yani olabilir çünkü bu tıp bilim, yani biz bunu zaten böyle açıklıyoruz. Bu tabii ki olabilir. Şimdi bunu duyan birisi sürekli sosyal medyada aşının zararlı olduğu, aşının hatta hiçbir yararı olmadığı gibi şeylerle karşılaşıyor. Ben de sorun biraz bu bilim insanlarının ya da bunun doğru olmadığını söyleyenlerin sesinin diğerlere kadar çok çıkmaması oldu.
Evet.
Bence bu geçtiğimiz 10 yılın en büyük sorunu bu oldu. Şimdi interneti nasıl belki kullanacaklarını, bunu bir aktivizm yerine nasıl dönüştüreceklerini de bilemediler.
Yani öyle bir dertleri yok bence.
Belki de öyle bir dertleri yok. Bu arada yine Nature'daki makalede çok güzel bir şey söylüyor. İşte bu bilim inkarcılarıyla mücadele etmek konusunda bir araştırma yapıyorlar. Onun detaylarına birazdan gireriz ama orada şey söylüyor yani çok net. Bir araştırmada bunu okumak beni etkilemişti. Fil dişi kulelerinden mi bakıyorlar ve baktılar bu kadar zaman ve bilim inkarcılarına cevap vermemeyi tercih ettiler. Şimdi biraz öyle görünüyor.
Bence de öyle gözüküyor. Hatta biz bunu zaman zaman deneyimliyoruz da bana kalırsa. Bizim yazdığımız analizlerde, yaptığımız çalışmalarda bilim insanlarının bizimle kurduğu ilişki, bize geri dönüş süreleri ya da bizimle işbirliği yapma potansiyelleri bana kalırsa hala bunun biraz da doğru olduğunu gösteriyor.
Bu fil dişi kuleler olayı bence dikkate değer ve önemli ele alınması gereken başlıklardan biri. Yani neden bunu tercih eder insanlar? Şimdi şunu mu düşünüyoruz acaba? Yani mesela yine dünya düzü örneğinden gidelim. Ya. Bu o kadar boş bir tartışma ki onu mu diyor yani bu insan? Bir bilim insanı bununla hesaplaşma misyonunu zaten doğasında gütmemeli mi? Yani mesela aşı ile otizm arasında bağ yok diyorsak ve bununla ilgili argümanlar ortaya atılıyorsa bir bilim insanı makalesini yazıp veya bir şekilde eleştirisini yazıp bununla mücadele etmeye başlamalı. Yani geri çekilip pes etmek çözüm mü? Bırakmalı mıyız kendi haline? Çünkü bugün işte ilk başta Trump örneğini verdik. Ve Amerika'daki bu vakaların artış verisini aktardım Sağlık Bakanlığı'ndan. Bıraktığımızda kendi halimizi birileri hep daha yüksek sesle çıkacak. Ve yarın başka bir şey söyleyecek.
Ben geriye çekilmenin kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece bunu bilim insanlarından beklemenin doğru bir tercih olmayacağını düşünüyorum.
Kesinlikle.
Bunu yapacaksa ya gazeteciler ya teyitçiler ya da işte aslında belki aktivistler yapacak. Dolayısıyla bilim insanlarından bunu beklediğimiz sürece hayal kırıklığına uğrarız gibi geliyor. Çünkü bilimsel bilgimiz...
Sadece bilim değil, evet evet. Herkesin meselesi bu bir tarafta.
Evet, aslında toplum sağlığı meselesi olduğunda sadece gazetecilerin, teyitçilerin ya da aktivistlerin de meselesi değil. Anne babaların da meselesi olmaya başlıyor. Çünkü eğer diğer anne babalar çocuklarını aşılatmıyorsa kendi aşılanmış çocuğu da bir yerde riske giriyor.
Evet.
Dolayısıyla burada bir bilim karşıtlığıyla mücadele alanının kesinlikle açık olması gerektiği ve durmadan orayı beslemek gerektiğine ben katılıyorum.
Ben zaten bilim insanlarını pes ettiklerini düşünmüyorum. Onlar zaten akademik üretimi yaparak buraya katkı koyduklarını zaten düşünüyorlar ve bence zaten katkı koyuyorlar.
Tabii ki.
Sonuçta biz buradan, bizim bugün yazmaya çalıştığımız kara kutudaki işte safsatıları, yanlış bilgileri ortaya çıkartmaya çalıştığımız bütün bilgiler ve birikimler o bilim insanlarının ürettikleri arasında gizli zaten. Ama bunu anlaşılabilir kılmak gerekiyor. Sorun
evet,
orada.
İşte
yani
bak, buradaki
şimdi,
bence mesele o.
Birisi bir blog yazısı açtığında ve sürekli içerisine anekdotal hikayeler koyduğunda, sürekli işte bir aşı vurulduktan sonra çocuğunun otizm olduğunu ve çocuğum ne kadar normaldi ve şimdi artık konuşamıyor bile gibi ifadelerle bir blog yazdığında, bunu duygusal bir eksene çektiğinde sizin işte korelasyonmuş, nedensellikmiş, bunların hiçbirinin bir önemi kalmıyor. Doğru. Çünkü o akademik makale o açıklamada ve o netlikte okunamıyor. Bu çok normal bir şey.
Bir de şu var, yine başta o medya örneğinde konuştuk ya, Trump örneğinde mesela bu aşılarla otizm arasındaki bağlantı konusunda. Şimdi o bilim insanı orada açık açık söylüyor, bunun bir bağlantısı yok diyor. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var diyor. Ama son yıllarda farkındaysanız bu dünya medyasında da belki böyle birisi çıkıp sesini yükselttiğinde, yani seninle mesela bir konuda tartışalım. Yine dünya yuvarlak, dünya düz konusunda. Sen bana mantıklı bir şekilde fotoğraflarıyla, bilimsel kanıtlarıyla dünyanın yuvarlak olduğunu söylemene
dünya
rağmen...
Dünya yuvarlak değil, geoid.
Geoid olduğunu söylemene rağmen ben çıkıp daha yüksek sesle bağıra bağıra dünya düzdür, hayır şöyledir, böyledir dediğimde tartışma programında senin sesin gidiyor, kimse seni dinlemiyor ve şov yaptığım için beni dinlemeye başlıyor insanlar. Yani mücadelenin belki de yöntemini değiştirmeliyiz.
Olabilir. Orada yani katılabileceğim nokta, yani her tartışmada sesi yükseleni mi toplum haklı buluyor? Ondan çok emin değilim. Ona ilişkin bir tavır ya da tutum alamayacağım ama şunu söyleyebilirim. Mesela aşı karşıtları ya da bilim inkarcılarının çok uzun süredir kullandığı yöntemlerden biri sosyal medya hesaplarıyla reklam vermesi. İnsanların bu reklamlarla karşılaşması. Ama bunun aksi bir yöntemi kullanan herhangi bir aşı destekçisi grup yok. Yani aşılar iyidir diyen, yani çok yeni yeni WHO başladı buna. Ama hiçbir kimse insanların gündelik olarak hayatın içerisine girmiş böyle platformlara reklam vermeyi aklına getirmedi. Ya da bunu gerekli görmedi mesela.
Ben reklamların o kadar da etkili olduğunu düşünmüyorum bu arada. Sesi yüksek çıkanın sanki çoğunlukmuş gibi gözüktüğüne katılıyorum. Reklamlarla bu işin yaygınlaştırılabileceğini düşünmüyorum. Buradaki efektif stratejileri şu. Az evvel söylediğin şey. Bir anne çıkıp çocuğunun nasıl aşı olduktan sonra hasta olduğunun hikayesini anlattığında insanların akıllarında bu kalıyor. Çünkü bir storytelling'e, yani hikaye anlatıcılığına yatkın varlıklar olduğumuz için, onu özümsemeye yatkın olduğumuz için biri bize bir hikaye anlattığında inandırıcı ve çarpıcı geliyor. Karşı taraf, yani bilim karşıtlığıyla mücadele etmesi gereken tarafın eksikliği bence burası asıl. Yeterince hikaye anlatmıyor olmak. Aslında aşıların toplumlarda nasıl büyük değişimlere yol açtığının hikayesini kaç kişi anlatıyor? Doğru düzgün okuyup hikayesini okuyabiliyor muyuz bunu?
Evet, üslubu değiştirmek gerekiyor galiba. Yani yine başkalarının aklında çok güzel bir kısım vardı. Obama'nın doğum yeri konusunda Amerika'da bir tartışma çıkıyor. Amerika'da doğmadığı konusunda bilgi verilerek başkanlığı da tartışmaya açılıyor. Bununla ilgili doğum belgelerini göstermesine rağmen birçok insan yine de ikna olmuyor inatla. Şimdi çünkü ona inandı. Ne yaparsa yapsın karşısında hayır öyle değil diye bir inkarcı tabloya bürünüyor. Bu da galiba başka alternatif bir metodoloji geliştirmek gerektiğini bize getiriyor. Yani backfire effect de değil bu. Belki onu da biraz konuşmalı. Yani geri tepme etkisi. Tutup da insanlara hayır aşıyla otizm arasında bir bağlantı yok argümanını söylediğimizde insanlar çıkıp da buna rağmen daha da fazla direnir mi bilmiyorum. Geri tepme etkisini de belki konuşmalı biraz.
Evet, bir geri tepme etkisinin ne olduğundan bahsedelim. Belki dinleyiciler bilmiyor olabilir. Geri tepme etkisi aslında işte 10 yıl önce yapılan bir araştırmayla konuşulmaya başlanan şöyle bir etki. Bir insana uzun süre duygularla ya da manevi ya da maddi şekilde yatırım yaptığı düşüncelerine karşı bir argüman ürettiğinizde ilk tepkisi kendi fikrine sarılmak, onu güçlendirmek, onu beslemek oluyor diyen bir etki, bir kavram. Ama son geçtiğimiz 1-2 yılda bu kavramın o kadar da insanların duydukları yeni fikre karşı geliştirdikleri tepkiyi açıklamakta yeterli olmadığını söyleyen başka çalışmalar okuduk. Dolayısıyla geri tepme etkisinin aslında konuşulurken çoğunlukla bilim karşıtlarıyla mücadele etmenin ya da onlara yeni argümanlar sunmanın onların kendi fikirlerini daha çok sahiplenmeye yol açacağını söyleyen görüşe karşı aslında şunu söyleyebiliyoruz artık, diyoruz ki geri tepme etkisi o kadar da etkili olmayabilir. Bu insanlarla oturup düzgün münazara etmek belki de onların fikirlerini değiştirmeye yarayabilir.
Evet, Nature Human Behavior'da bir araştırma vardı hatta bu konuda. Philip Schmidt ve Cornelia Besh'in yaptığı 1773 denekle çalıştılar. Ve açıkça bilim inkarcılarıyla mücadele edilmediği takdirde işlerin daha tehlikeli raddeye gideceğine ilişkin argümanları var. Ve araştırmada şu sonuca varılıyor. Aşı karşıtlarıyla mücadelede eğer bilim adına bunu savunan kişi yoksa İşler daha da kötüye gidiyor.
Evet, işte aslında benim en başta söylemeye çalıştığım şeye tekrar geleceğim. Türkiye'de böyle bir kesim var. Yani dünyada da vardır muhakkak ama ya bunları ne söylesen anlamazlar. Bunlar zaten salak. Bunları işte ikna etmenin bir yolu yok. Bunlar dünyayı böyle görmek istiyor.
Çomar.
Evet, çomar falan. Ama bunu söyledikçe aslında yapılan şey o fil dişi kulelere çekilip geri kalan bütün insanlığı böyle ölümüne bırakmak gibi geliyor bana.
Hatta kendileri de başka bu arada yalanların pençesinde sürünüyorlar. Bir de o da çok üzücü.
Evet,
yani aslında fil diş kulelerindekiler her zaman orada olmayı da hak eden kişiler
İnsanlar
de değiller
değil,
belki.
Tabii. Dolayısıyla işte bu tavır, bu fil dişi kuleden bakma, işte doğal seçilim zaten ölsünler gebersinler moduna bürünme bence ciddi bir problem ve bilgi donanıma sahip olan insanların bu bilgi donanımla karşısındakini ikna etmekten vazgeçmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bir yılgınlık, bir atalete de sebep oluyor. Ve aslında ne olursa olsun bırakın gitsinler, bırakın ne düşünüyorlarsa düşünsünler demek epey en az komple teorisyenlerinin yaptığı kadar tehlikeli bence.
Peki bunu sadece fil dişi kulelerde durmayla mı açıklayalım? Mesela
şu geliyor aklıma. Yöntemle de açıklayabiliriz.
Yani şu geliyor aklıma. Bazen çıkarlar da burada yine karşımıza çıkıyor. Yani Gülen'in bir argümanı var. Diyor ki aşı otizme neden oluyor. Ve ben Gülen'le aramı bozmamak, çünkü Gülen kamuoyunda popüler bir insan. Ben onunla aramı bozmamak için bu konuda görüş beyan etmiyorum. İşime gelmiyor ya da. Ya da ben o topa girmeyeyim. Başım belaya girmesin. Bunu diyen de var mıdır?
Kesin vardır. Yani bir de burada çıkar dediğimiz maddi çıkarlar da var bu arada. Bu belki senin bahsettiğin Wakefield, hani bu aşı ve otizm arasında bağlantı olduğunu söyleyen ilk makalelerden biri. O aşı ve otizm arasında bağ olduğunu düşünen ya da işte otizmli bir ailelerin, otizmli bireylerin ebeveynlerinin yer aldığı derneklerden yaklaşık 500 bin pound para alıyor. Bu yaklaşık Türkiye parasıyla 3 milyon TL. Şimdi böyle bir para alıyor avukat aracılığıyla.
Bu bir de 1999.
98'de oluyor. Şimdi çok sonrasında tabii uzuyor bu hikaye. Wakefield'in makalesi sonradan geri çekiliyor. Tartışmalar hala devam ediyor ama Wakefield sonra doktorluktan da men ediliyor. Doktorluktan men edilmesine rağmen Amerika'ya gidiyor. Amerika'da da otizmli hastalar için işe yaradığını söyledi. Haplar falan satıyor. Yani adamın macerası tamamıyla zaten bir üçkağıtçılık üzerine kurulu. Patent alıyor daha öncesi. Neyse, bunu uzun uzun yazacağımız yazılar olacak. Belki okurlar. Demeye çalıştım. Çıkar meselesi bence de çok etkin ama direkt maddi bir çıkara bile dönüşüyor çoğunlukla yani.
Full Fact'in bu konuda bir çalışması var. Yakın zamanda bir inceleme yapmışlar. Geri tepme etkisiyle ilgili verinin doğruluğunu kontrol etmek, belli şeyleri teyit etmek bir geri tepme etkisi yapıyor mu? Bunu biraz ele almışlar. 7 ayrı çalışma incelemişler. İkisi 2010 ve 2012 yıllarına ait. Bunda belli durumlarda geri tepme etkisinden bahsedilebileceğini ortaya koyuyor. Ancak 2015-2019 arasındaki o 5 ayrı çalışmada hiçbir bağlantı bulamıyorlar. Yani aslında belki de bütün konuştuklarımızın son bölümünde şunu daha net söylemeliyim. Bilim karşıtı, bilimi inkar eden oluşum, yapı, kişiler karşısında mutlaka bazı sözler söylemeliyiz. Belki o bahsettiğimiz gibi yeni diller, yeni konuşma yöntemleri, işte Atakan söyledi, hikaye anlatıcılığı belki geliştirilmeli. Belki farklı metodolojide kitaplar yazılmalı. Yani evet, bilimsel makale yazmak gerçekten doğru ve bunu çürütüyor ama bununla ilgili televizyona çıkan birisi istediği makaleyi seçiyor, istediğini bir kenara atıyor. Ve herkesin de bilim makalesi okumasını bekleyemeyiz.
Tabii. Bir de insanların zaten yayınlanan akademik çalışmaları okuması, onu özümsemesi, onu anlaması, ona yapılan diğer atıflarla ilgili makalelere gitmesi falan pek mümkün değil. Böyle bir zamanları da yok, böyle bir enerjileri de yok, böyle bir okuryazarlıkları da yok. Dolayısıyla illaki komşularının yaşadığı, yakın çevrelerinin yaşadığı, ailelerinin yaşadığı şeylere bakacaklar, hikayelere bakacaklar ve oradaki nedensellikleri dünyayı anlamak için kullanacaklar. Bu bence çok normal. İnsanın yapması gereken de bir şey bence. İnsan zihni zaten böyle çalışıyor. Dolayısıyla bunu aşağılamak, bunu ötekileştirmek de doğru değil. Ama tersi bir yerden hiçbir şey yapmayıp olduğu yerde kalıp bunlara da böyle cahil muamelesi yapmak da bence epey bir sakıncalı. Hatta backfire'a götürecekse, geri tepme etkisine götürecekse bence bu götürür. Burada yapılması gereken gerçekten yeni ve efektif yöntemler bulup insanları düşüncelerini değiştirmeye çalışacak şekilde onlara işin gerçeğini anlatmaya çalışmak.
Bu bahsettiğimiz Nature makalesinde söylenen iki tür yöntem var. ya topiği çürütün ya da tekniğini çürütün. Teknikten kastımız da şöyle, yani içerisinde düşmüş olduğu belirli bir safsata varsa safsatanın kendisini ortaya çıkarmak aslında. Burada bu yapılan yani bu cümle sarf edilirken işte bu aşılar %100 güvenli değil ifadesi zaten bilimin böyle bir ifadesi yok üzerinden gidilebilecek bir tekniği çürütme tekniği çürütme yöntemi. O yüzden de bence bilim insanları da bunu arıyor. Gazeteciler de bunu aramalı. Fact-checker'lar da bunu arıyorlar. Bunu biliyoruz zaten. Biz de bir yöntem arıyoruz. Hele şu an son üzerinde çalıştığımız işle ilgili de düşününce çok farklı yöntemler var, teknikler var ama her zaman bence eksik olan senin de dediğin gibi o anekdotal şeylerin eksikliği. Yani bir çiçek hastalığına yakalanmış birinin videolarını gösterdiklerinde insanlar çok etkileniyorlar. Çünkü bu etkileyici. Yani aşı olmazsanız böyle olursunuz demek. Bazen etkili olabiliyor. Ama ben her ne olursa olsun mücadele edildiğinde yani bu yanlış bilgiyle bir yere varılacağına inanıyorum.
İnsanlar televizyonda, gazetelerde veya belli kaynaklarda duyduğu kişilere inanabilir. O kişinin kimliğini sevdiğinden dolayı, ideolojik olarak bir aidiyet hissettiğinden dolayı bu safsatalara, bu boş bilgilere inanabilir. Ama bu o üst kademede bu lafı söyleyen kişilerde bir silah haline dönüşüyor ve burada gerçekten art niyetli mücadele edilmesi gereken bir kötülük, saf bir kötülük var. Yani halk sağlığını tehdit ediyor, insanları tehdit ediyor. Yani ve bunu sadece yapmış olmak için yapıyor. Belki bir ajandası da var.
Para için yapıyordur
abi. Belki de işte para için yapıyor. Bu yüzden o susmamak ve galiba mücadelede dozu biraz daha artırmak gerekiyor. Evet, onun kadar bağırmamak ama yeni yöntemler, yeni bir şeyler söylemek gerekiyor bu noktada. Ufak ufak noktalayalım. Biraz bilim inkarcılarına karşı mücadelede ne yapmalı? Geride durmamak gerektiği hepimizin ortak vurgusu. Ve bu konuda biz Tate olarak kendi adımıza da birçok çalışma da yapmaya devam ediyoruz. Yeni diller üretmeye çalışıyoruz. Yeni yöntemler üretmeye çalışıyoruz. Önemli bir mücadele ve sürdürülmesi gereken başlıklardan birisi. Bununla bu haftaki T cetvelini noktalayalım. Bizi Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast ve birçok uygulamadan dinleyebilirsiniz. Tate'e destek olmak için de destek Tate.org adresine girebilirsiniz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.